Ayrım 4. Adam Yılmaz Özdil, sayfa 41. Durducan. Hamza Yerlikaya, Halil Mutlu, Nurcan Taylan, Mahmut Demir. Tanıyorsunuz değil mi? Olimpiyat şampiyonlarımız. Mehmet Okur, Süreyya Ayhan, Hakan Şükür, Natalya Hanikoğlu, Elvan Abeylegese, Mehmet Aurelio. Bunları da tanıyorsunuz. Millilerimiz. Peki ya Durducan Nevruz? Tanımıyorsunuz değil mi? Tanımazsınız. Çünkü onu diğerleri gibi manşet yapmıyorlar. Naklen vermiyorlar. Halbuki Türkiye'nin hem milli hem de olimpiyat şampiyonu sporcusu Durducan. Fotoğrafını büyütüp poster gibi odama astım. Benim kahramanım o. Zihinsel engelli sporcuların yarıştığı özel olimpiyat oyunları Çin'de başladı. 167 ülkeden 7200 sporcu katılıyor. Açılış töreninde 80 bin kişilik Şanghay Olimpiyat Stadı hınca hınç doldu. Başta ABD, 12 ülkede naklen yayınlandı. Arnold Schwarzenegger, Colin Farrell, Vanessa Williams, Yao Ming gibi dünyaca ünlü yıldızlar oradaydı. Türkiye de var orada. 62 sporcumuzla birlikte. Aslında 20 kategori var. Biz futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, masa tenisi ve bowling dallarıyla katılıyoruz. Türkiye Özel Sporcular Derneği Onursal Başkanı Dilek Sabancı da orada. Kafilemizin resmi geçidi sırasında Coca-Cola'nın bir numarası, Türkiye'nin gururu Muhtar Kent de çocuklarımızla birlikte yürüdü, elinde Türk bayrağıyla. Dünya bu olimpiyatı konuşuyor. Yok değil mi haberiniz? Durducan 15 yaşında. Down sendromlu. 100 metre sırt üstünde olimpiyat şampiyonu oldu, olimpiyat şampiyonu. Ay yıldızlı formasının göğsüne taktığı altın madalyasını. İstiklal marşımızı dinletti. Duymadınız. Bowling takımımızda 191 puanla olimpiyat şampiyonu oldu. Bu puan özel olimpiyat tarihinin rekoru. Yine yüzmede Fatih Türkmen ve İsmail Cem Alev gümüş madalya aldı. Özlem Turanlı bronz. Basketbol milli takımımız Japonya'yı devirdi, çeyrek finale çıktı. Rakibimiz İspanya. Voleybol milli takımımız Çin'i eze eze yendi. Jamaika ile Yunanistan'ı rezil etti. Hep 2-0. Sırada Rusya ve Finlandiya var. En genç millimiz 10 yaşında. Gökay Aydemir. Cimnastikçi. Kafilenin adeta maskotu. Herkes ona sarılmak istiyor. Herkes onun yanağından makas almak istiyor. Herkes onu öpmek istiyor. O sıkılıyor. Elinde meyve suyu, sessiz sakin bir kenarda oturmak istiyor. Kimseyle konuşmadan, kimseyle göz göze gelmeden. Her zamanki gibi. Tanımıyorsunuz değil mi? Tanımazsınız. Kendi ağırlığının 3 katını kaldıran dünyadaki ilk insan Naim, Türk gibi kuvvetli olduğu için kaldırmamıştı o ağırlığı. Allah vergisiydi. Bel kemiğine saplanan omurgasının çapı normal insanlara oranla 2 kat büyüktü. Yani doğuştan. Durducan'ın durumu da doğuştan. Onunki de Allah vergisi. Niye birini alkışlayıp öbürünü alkışlamıyorsunuz ki? Niye birinin müsabakasını naklen verip öbürünü vermiyorsunuz? Ne işe yarar TRT? Spor programlarına telefonla bağlanıp fırça mırça atan Rütük Başkanı, alo! Gelişmiş bir ülkeye gidin. Ne kadar çok engelli var bu ülkede dersiniz. Her yerde görürsünüz. Çünkü o ülkelerin engelli vatandaşları hayatın içinde yer alabilir. O ülkeler engelli vatandaşlarını da düşünür, ona göre dizayn eder şehirlerini. Ya Türkiye? Gelsin buraya bir yabancı, bu ülkede hiç engelli yok der. Çünkü engelli vatandaşlarımız hayatın içinde yer alamaz. Çünkü kömür, bulgur dağıtanlar sadakayı bile şova dönüştürenler, iftarları olimpiyat çadırında yapanlar, engelli vatandaşlarımız için kılını bile kıpırdatmaz. Çünkü zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle oy veremez o vatandaşların çoğu. E oy yoksa niye hizmet olsun ki? Lütfen, olimpiyatın bitmesine 5 gün daha var. Gösterin şu çocukları. Manşet yapın, naklen verin. Çünkü diyor ki onlar, bana kazanma şansı verin, kazanamasam bile destekleyin. Tek istekleri bu. Durducan dostum Nevruz. 1992'de Bursa'da dünyaya geldi. 6 yaşında yüzme sporuna başladı. İlk öğretimini normal okulda, liseyi özel eğitim veren okulda tamamladı. Her gün öğlene kadar gümrük müşavirliği yapan babasının ofisinde, arşiv bölümünde çalışıyor, öğleden sonra antrenmana gidiyor. Havuzda adeta zodyak kadar süratli yüzüyor ve bahriyeli oldu. Evet, engelli vatandaşlarımıza bir günlük de olsa askerlik yapma fırsatı veriliyor. Durducan 2013'te 21 yaşındayken bahriyeli üniformasını giydi, eline tüfeğini aldı, nöbet tuttu, karavanaya kaşık salladı, Çanakkale, Boğaz ve Garnizon Komutanlığında vatani görevini yaptı. Tayfun. İzmir'e geldim, casuslarımıza gittim. Diyeceksiniz ki kimdir bu casuslar? Profesör Albay, TÜBİTAK Tıp Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu, Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesi, Roche Araştırma Ödülü, Eczacılık Akademisi Ödülü, Popüler Bilim Ödülü sahibi. 7 kitabı var. Texas Üniversitesi'nde, Cagliari Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Şizofreni tedavisinde çığır açtı. Geliştirdiği ilaca patent aldı. Milyar dolarla ölçülen formülü milli kalsın diye yabancı şirketlerin astronomik tekliflerini reddetti. Parayı Türkiye kazansın diye TÜBİTAK'la sözleşme imzaladı. GATA Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı'ydı. General olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Casus oluverdi. Milli ilacı bulduğundan beri başı dertten kurtulmuyor. Ergenekon'a, balyoza sokuşturmaya çalıştılar. Kısmet casusluğaymış. İstese zaten patent kendisinin, istifa eder, ABD'ye yerleşir, dolar multimilyoneri olurdu. Hangi bilgiyi sızdıracak da kaç para alacak? İçeri tıkıldı, TÜBİTAK'ın milli ilaç projesi durduruldu. O olmazsa neyi nasıl geliştireceksin? Amerikalılar gel demiş, gitmemiş. Her ay uluslararası konferansa gitmiş, laboratuvarına dönmüş. Bu neyin kaçma şüphesi? En önce onunla, sonra diğer subaylarla görüştüm, arkada ayakta bekledi. Meğer en kıdemlileri olarak uğurlama görevini üstlenmiş. Kelimeler benim işim, her şeyi anlatabilirim ama o an bu ülkenin yurttaşı olarak ne kadar utandığımı tarif edemem. F-16 filo komutanı, kurmay albay. Devrelerinden 5 sene önde gidiyor. Yaşıtları henüz binbaşı, o ise kurmay albay. Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mezunu, Georgetown Üniversitesi'nden master'lı. ABD'deki Top Gun kursunu Amerikalı pilotların önünde 1. bitirdi. NATO'nun Kosova harekatına katıldı. Balkan Harbi'nden bu yana o topraklara ilk bombayı atan Türk subayı oldu. Terörle mücadelede sınır ötesinde vurdu. Uçuş süresi rekor seviyede. Gecesini gündüzüne kattı. Kızı 10 yaşında, toplasan 2 sene bile görmedi. NATO ülkeleri arasında 1. seçilen birlik komutanı oldu. Amerikalılar istifa et gel dedi. Bu devlet beni okuttu, aynaya bakamam dedi. Özel havayolu şirketleri 25 bin euro maaş teklif etti, kabul etmedi. Batıdan yaklaşacak tehlikeye karşı ilk havalanacak filonun komutanıydı. Göğsü takdir şeridi dolu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yürüdüğü açıktı. Şehit olmak her zaman aklımızdaydı ama bu casusluk işi nereden çıktı diyor. Hakem albay var. Mesleğe astsubay olarak başlamış, zirve rütbeye çıkmış, subay olmuş, gene zirve rütbeye çıkmış, albay olmuş. Tırnaklarıyla kazıya kazıya kariyerin böylesini dünyanın hangi ordusunda kaç asker başarabilir? Bu arada bir değil iki üniversite bitirmiş, iyi mi? Üstüne Süper Lig'de hakemlik yapıyordu. Şike davasında ıskaladılar herhalde. Milgem, Milli Gemi Projesi'nin komuta kademesi orada, Milgem tersane komutanı orada, burada olmayanlar hastalda. Maaşının 5 katıyla özel tersaneye transfer teklifini kabul etmeyen subay orada. İskenderun, Aksas, Foça, Akdeniz'i, Ege'yi savunan deniz üssü komutanlarımız orada. Savarona'da fuhuş yapanları basan komutan orada. Atatürk'ün yatını kerhaneye çevirenlere beyefendi, yakalayana casus diyorlar. Maltepe'deki arkadaşlarım gibi askeri ateşe olanlar var. İrticaya bulaşmış personeli yargılayıp ordudan uzaklaştıran hakim subay var. 8 Mayıs'ta tutuklanan var. Belge 18 Mayıs tarihli. Kanıttan önce suç işlemiş yani. 1995 tarihli olayla suçlanan var. O tarihte henüz öğrenci. Hemen hepsi subay, astsubay çocuğu. Babaları bile bu devletin peygamber ocağına hizmet etmiş. Kılı kırk yaran ordu istihbarat var, milli istihbarat var. Şecerelerinde yamuk olsa 50 defa ortaya çıkmaz mıydı? Çürük elma yok mudur? Elbette vardır. Ancak 2010 senesinde söz konusu CD bulunana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca sadece bir rütbeli subay casusluktan hüküm giymişken nasıl olur da 2010'da aniden 3000 subay casus olabilir? Diyeceksiniz ki 3000 subayı nereden çıkardın? Yargılanan subay sayısı 300 küsur. Size öyle geliyor. Savcının bizzat tutuklu subaylara söylediğine göre söz konusu CD'de 3000 subayın ismi var. Aileleri perişan. Eşi yabancı uyruklu olanlar var, iki kere perişan. Çünkü yandaş medyada Rus eşleri aracılığıyla Rusya'ya bilgi verdikleri iddia ediliyor. İngiliz vatandaşı Maliye Bakanı olmasında sakınca yok. Amerikan vatandaşı milletvekili olmasında sakınca yok. Belçika vatandaşı, Amerikan vatandaşı gazeteci olmasında sakınca yok. Genelkurmay'ın izniyle Rus'la evlenmek sakıncalı, öyle mi? Neticede kapalı görüş bitti. Vedalaştık. Ayrılmadan önce Maltepe'deki arkadaşlarım gibi hatıra olarak kitap hediye ettiler bana. Subayların kötü bir alışkanlığı var, kitap okuyorlar. Ve sizin de okumanızı istiyorlar. Casuslukla yaftalanan subayların mutlaka okumanızı istediği kitabın ismi İnsanın Anlam Arayışı. Yazarı Viktor Frankl. Kapağın içinde şu notu düşmüşler. Bu kitap Nazi toplama kamplarının en acımasızı Auschwitz'ten hayatta kalmayı başararak kurtulan ve daha sonra yaşadığı tutukluluk sürecini bilimsel yaklaşımlarla ve herkesin anlayacağı dille kaleme alan Avusturyalı Profesör Viktor Frankl'ın eseridir. Yaşadığı haksız zulme insani direniş sergilemekle kalmamış, kaleme aldığı bilimsel makale ve kitaplarla Nazilerin toplum vicdanında insanlık suçlusu olarak yargılanmalarına katkı sağlamıştır. Tarih bu tür suçları işleyenlerin er geç adalete muhtaç olduklarının sayısız örnekleriyle doludur. Ülkesine, milletine, devletine sadakatle hizmet etmiş olan bizlerin alnı ak, vicdanı rahattır. Viktor Frankl'ın tanımladığı hayatın anlamı, bizler için vatan, millet, bayrak ve insan sevgisiyle ülkemize sadakatle hizmettir. Sizden ricamız, bu kitabı dikkatle okumanız ve yaşanan sürece bir de Profesör Frankl'ın penceresinden bakmanızdır. Saygılarımızla 22.01.2013 İzmir. Tayfun Uzbay. İzmir'deki casusluk davası 6 sene süren işkenceden sonra 2016'da komple beraatle sonuçlandı. Ancak kumpas amacına ulaşmıştı. Çünkü general amiral olması gerekirken casus sanık haline getirilen subaylarımız ya ordudan atıldı ya da istifa etti. Tasfiye oldular. Zaten bu iftirayı atanların amacı da buydu. Girişte anlattığım Profesör Albay Tayfun Uzbay'dı. Hayatını vakfettiği silahlı kuvvetlerden, devletten ayrılmak zorunda kaldı. Bu kitabın yayımlandığı tarihte çalışmalarını Üsküdar Üniversitesi'nde sürdürüyordu. Arca Yürek. Bir sabah açarsın yandaş gazeteleri, manşettesin. Tek tük değil, koro halinde. Hepsinde aynı başlıklar kullanılmış. Belli ki hepsi aynı merkezden servis edilmiş. Yazmadığın yazı, söylemediğin söz, sanki yazmışsın, sanki söylemişsin gibi düpedüz iftira kampanyasına dönüştürülmüş. Köşe yazarları seni döşenmiş. Küfür, kıyamet, gırla. Kendi çalıştığın gazete bile tırsar böyle durumlarda. Susar, seni savunmaz. Bu tuhaf sessizlik okurların aklını kurcalar. Acaba diye düşünürler, içlerine kurt düşer. Ki zaten istenen de budur. İşte tam o anda telefonun çalar. O çok ihtiyacın olan sesi duyarsın. Her zor günün gibi gene yanındadır. Oğlum iyi dinle bak şimdi der. Bir hatırasını anlatır. Öyle hatıradır ki o anlattığı, senin başına gelenin ne ilk ne de son olduğunu, bu topraklarda yalakalığın meziyet, dürüstlüğün eziyet olduğunu hatırlarsın. Bırakmaya niyet etmişken tekrar başlarsın. Oğlum lafı boşuna değildir, evlat hissedersin kendini. Göz kulak olur, kaleminin zarar görmemesi için korur, kollar. Bir gün bakarsın mesela, padişahımız efendimiz çıkar miting kürsüsüne, patrona çağrı yapar, at bunu işten kov der, hedef gösterir, tehdit eder, arkadaş bildiklerin toz olur, abi dediklerin araziye uyar, kendini tek başına hissedersin. İşte tam o gün köşesinde yazar, yalnız değilsin. Bazen kan revan içinde kalırsın, nasihatleriyle yarana pansuman yapar, bazen ayazda dımdızlak kaldığını düşünürsün, tavsiyeleriyle battaniye gibi sarar. Cüneyt Arca Yürek. Kelimenin tam manasıyla mesleğimin çınarıydı. Hiç aynı çatı altında çalışmadık ama hep kollarının kanatlarının altında çalıştım. Hapis yattı, işsiz kaldı, eğilmedi, bükülmedi, iktidarlar vız geldi, tırıs gitti. Haber boğasıydı. Şimdilerde bütün gazeteler fotokopi gibi çıktığı için gençler bilmez. Atlatma haber diye bir kavram vardı. Orgazm bile yanında hafif kalır o derece. Atlatma haberin rakipsiz kralıydı. Mürettiphane görmüş, daktiloyla yazmış, harbi gazeteciler kuşağının son temsilcilerindendi. 1971 model Vosfos'unu 2005'te sattı. Ne para ihtirası oldu, ne mal ne mülk. Namerde muhtaç olmadı. Eşine aşıktı. Mesut yaşayalım hepsi bu diyordu. Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulurun kanıtıydı. Gazeteci kalmayı başardı, gazeteci olarak öldü. Manevi babamı kaybettim. Sizler de yeri doldurulması çok güç bir vatan evladını. Cüneyt Arca Yürek. 1928 Ankara doğumluydu. Gazeteciliğe 1947'de CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nde başladı. 22 yıl Hürriyet'te çalıştı. Johnson mektubu haberiyle hem Türk basın tarihine hem Türk siyasi tarihine damga vurdu. Barış Harekatı'ndan sonra meslektaşlarını atlatıp Kıbrıs'a giren ilk gazeteci oldu. 1985'ten beri Cumhuriyet'te yazıyordu. Şeytan Üçgeni'nde Türkiye, 12 Eylül'e doğru koşar adım, etekli demokrasi, darbeler ve gizli servisler, derin devlet, Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik gibi 32 kitabı vardı. 2015'te vefat etti. Vasiyeti gereği tören yapılmadı. Cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedildi. Metin. Yıldız kaydı, dilek tut hemen. Aman kimseye söyleme ha, dileğin olmaz sonra. Yanılsamadır oysa, alt tarafı göktaşıdır. Atmosfere girerken yanar, yalandan iz bırakır ardında. Niyesini düşünmezsin ama, o yüzden tutmaz dileklerin. Çünkü yıldız dediğin yeryüzünde kayar aslında. Sahici izler bırakarak, yüreğimizde, hafızamızda. Bak, Metin Serezli mesela. Şahane bir adam, şahane bir yaşam. Göz açıp kapayana kadar gitti. Sen tırışkadan televizyon soytarılıklarını seyredip, parlamasıyla sönmesi bir gök taşlarına yıldız muamelesi yaparken, farkında bile değilsin, uzay kadar devasa boşluklar oluşuyor hayatımızda. Ve farkında bile değilsin, bankaların satılır, limanların satılır, yarın öbür gün geri alırsın. Fabrikaların, telefonların, madenlerin elden çıkar, devran döner, yerine koyarsın. Toprak bile kaybedebilirsin, gün gelir, geri kazanırsın. Ancak giden sanatçının yeri dolmuyorsa, o millet ilelebet kazanacağı ne varsa kaybetmiş demektir. Başımıza gelen maalesef budur. Bir dönem kapanıyor, sanatçılarımız gidiyor, ünlüler kalıyor geriye. Metin Serezli 1934 İstanbul doğumluydu. 100'den fazla tiyatroda, 50'den fazla filmde, 10'dan fazla televizyon dizisinde rol aldı. 29 oyun, 5 müzikal yönetti. 200 küsur radyo oyunu seslendirdi. Bristol, Erlangen, Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katıldı. Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Çevre Tiyatrosu'nun ardından 14 yıl Tiyatro İstanbul'da görev yaptı. Avni Dilligil, Afife Jale, İsmail Dümbüllü ödülleri aldı. 2013'te vefat etti. Benim için tarifsiz onurdur. Metin Serezli'nin yönetmenliğini yaptığı son oyun, İsim Şehir Hayvan isimli kitabımdan uyarlanan kabareydi. AKP baskısının en yoğun olduğu dönemde, sanatçıların adeta saklandığı dönemde, yandaş medya tarafından linç edilmeyi göze alarak bu kitabı sahneledi. Ki o dönem ağır hastaydı, ilaçlarla ayakta duruyordu. Buna rağmen direndi, turnelere bile geldi, bizzat başında durdu. İsim Şehir Hayvan bir sene boyunca kapalı gişe oynadı. 17 şehir, 23 ilçede 270 kez sahnelendi, 100 binden fazla kişi tarafından seyredildi. Cihan Ünal. İsim Şehir Hayvan kabaresinden bahsedip, tiyatromuzun duayenlerinden Cihan Ünal'ı yazmadan geçemem. Provalar sırasında Metin ağabeyin hastalığı ilerlemişti. Zaman zaman hastaneye yatıyor, ara vermek zorunda kalıyordu. Cihan Ünal, Metin Serezli'ye hissettirmeden mesai harcadı, eksikliğini tamamladı, gönüllü çalıştı. Hem mesleki dayanışmanın ne demek olduğunu gösterdi, hem de ağır siyasi atmosferde geri durmayıp adamlığını kanıtladı. Adam kitabı vesilesiyle yurtsever usta Cihan Ünal'a yürekten teşekkür ederim. Müslüm. Müslüm Gürses de gitti. Mekanı cennet olsun, güzel adamdı. 600 bin liralık hastane masrafının başbakan tarafından sildirildiği açıklandı. Bilahare başbakana gerek kalmadığı, sanatçıya vefa kapsamında hastane yönetiminin zaten sildiği ifade edildi. 105 gece 600 bin lira. Geceliği 5 bin küsur lira. İyi ki silinmiş yani. Çünkü geceliği bu kadar paraya hastane odasında kalacağına, çırağın sarayının Boğaz'a sıfır kral dairesinde kalsaydı çok daha az öderdi. Boğaz manzarasını boş vereyim, son günlerimi Kabe manzarasına karşı geçireyim deseydi, Mekke'de Kabe'ye sıfır Swiss Otel'de, Hilton'da, Zemzem'de, onda birine kalması mümkündü. Ha diyebilirsiniz ki, hastane ile oteli nasıl kıyaslarsın, doktorlara ayıp etmiş olmuyor musun? Hastane odasının geceliği 5000 lira. Devlette çalışan doktorun aylık maaşı 5000 lira. Sen o doktoru bir gecelik oda parasına 30 gün çalıştırınca ayıp olmuyor da ben yazınca mı ayıp oluyor? Bakın geçenlerde elektrik su borçları yüzünden böbreğini satan vatandaş raiç bedeli anlatıyordu. 20 bin liradan açmış kapıyı, alıcılarla kıran kırana pazarlık etmişler, neticede 15 bin liraya bırakmış. Böbreğini bile satsan, o hastane odasında anca 3 gece kalabiliyorsun. Karaciğeri de ver, belki bir hafta. Bizim gazete 2 gündür yazıyor. Parası yetmeyen garibana, et yerine tavuk ibiği konulan 3 liralık sucuklar gibi ucuza dandik görüntü veren emarcılar türemiş. Vesikalık fotoğraftan teşhis koy daha sağlam. Uzun lafın kısası, istediğim doktora muayene oluyorum, istediğim hastanede ameliyat oluyorum, istediğim eczaneden ilacımı alıyorum, üstelik hepsi bedava, vesile olanlara Allah razı olsun denilen sağlık reformu budur. Bypass'tan filan vazgeçtik, git tırnağını kestir bakayım da gör vesile olanların reformunu. Müslüm Gürses. Asıl adı Müslüm Akbaş'tı. 1953 Şanlıurfa, Halfeti doğumluydu. Henüz 8 yaşındayken çay bahçelerinde türkü söyleyerek başladı. TRT Çukurova Radyosu'nun sanatçısı oldu. İlk plağı Ovada Taşa Basmaydı. Arabeskin efsanevi yorumcuları arasına girdi. Pop ve rock parçaları repertuarına kattı. 38 filmde rol aldı, reklamlarda oynadı. Aşk Tesadüfleri Sever albümünde Bob Dylan'ın, David Bowie'nin, Leonard Cohen'in, Björk'ün parçalarını, Muratan Mungan, Barış Pirhasan, Tuna Kiremitçi gibi edebiyatçıların yazdığı Türkçe sözlerle okudu. 2013'te vefat etti, Zincirlikuyu'ya defnedildi. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 53.